Keds döşemeli kumaşların katkılarıyla hazırlanan Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız programı başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Kur'an Işığında Hayatımız programından Doktor Murat Kaya Bey ile beraber bendeniz Ömer Çelik selamlarımızla, hürmetlerimizle ve saygılarımızla selamlıyoruz. Ve hepinize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun diye Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar, bol kazançlar, helalinden ve temizinden ve helaline olmak şartıyla bol kazançlar, kârlar diliyoruz Yüce Rabbimizden. İnşallah bugün kıymetli hocamızla beraber yine Kur'an-ı Kerim'den bir kısım ayet-i kerimeler ve bu ayet-i kerimeler çerçevesinde de Cenab-ı Hakk'ın bizlere temiz şeyleri helal kıldığını, mübah kıldığını, bizim yani hayatımıza, bedenimize sıhhat olacak, fayda verecek, zarar vermeyecek, yani fıtraten temiz olan, hoş olan, güzel olan şeyleri helal kıldığını, ama kullandığımız zaman bize, bedenimize, ruhumuza, kalbimize zarar verecek, maddeten ve manen bizim zararımıza olacak pis şeylerin de haram olduğunu, dolayısıyla dinin haramları ve helalleri belirlerken insanın maslahatını, menfaatini esas aldığı hususunda ayet-i kerimeleri kıymetli hocamla beraber ele alacağız, onları anlamaya çalışacağız. Oradan çıkan hükümler üzerinde durmaya ve o ayetleri hayatımıza aktarmaya, o ayetlerden hayatımıza mesajlar ulaştırmaya gayret göstereceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah, iyisiniz.
Elhamdülillah.
Cenab-ı Hak size de bize de sıhhat afiyet versin. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın her türlü nimeti güzel ve hoş, Allah'ın lütfu keremi. Bunlar içerisinde sıhhat nimetinin de apayrı bir önemi var. Yani her nimet güzel ama sıhhat belki bütün nimetleri daha anlamlı kılan bir şey. Kişinin diyelim ki afiyetli olması, işte yediğini düzgün yiyip onu kullanabilmesi, ibadetleri düzgün yapabilmesi, böyle diğer hayatını düzgün bir şekilde devam ettirebilmesi sıhhatine bağlı bir şey. O bozulduğu zaman otomatik her şeyde bir aksama söz konusu oluyor. Onun için Cenab-ı Hak'tan sıhhat afiyet diliyoruz. Hem sizlere hem de bütün bizi dinleyen kıymetli kardeşlerimize. Muhterem dinleyenlerimiz, bugün ele alacağımız ayet-i kerimeler Bakara suresinin 172-173. ayet-i kerimeleri. Öncelikle ayet-i kerimeleri okuyup ona bir meal vermek istiyoruz. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kulu min tayyibati ma razaknakum, yiyiniz, afiyetle yiyiniz, içiniz, ama neden? Min tayyibati ma razaknakum, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin maddeten ve manen temiz olanlarından. Hem maddeten temiz, yani onu yemek helal, diyelim işte meyveler, sebzeler, etler, diğer yiyecekler, yani Cenab-ı Hak onları temiz kılmış, helal kılmış. Hem de manen temiz, yani onun helal yoldan kazanılmış olması, helal yoldan elde edilmiş olması. Yani mesela diyelim ki et yemek helaldir ama eğer komşunun diyelim ki koyununu çalıp da hırsızlık yapıp da yemek isterse o zaman o helal olmaz. Evet. Yani manen o kirlenmiş olur.
Haram yemiş olur.
Haram yemiş olur. Normal fıtraten, maddeten temiz olan bir şey kazanç itibariyle haram olduğundan dolayı o haram olmuş olur. Dolayısıyla burada Yüce Rabbimiz hem nimetlerin maddeten temiz olması, aslen fıtraten temiz ve helal olması, hem de kazanç itibariyle elde etme ihtimaliyle o yönüyle de yine manen temiz ve helal olmasını emrediyor. Bu tür nimetlerden, rızıklardan yiyiniz, afiyetle yiyiniz. Veşkuru lillahi ve Allah'a şükrediniz. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer şayet sadece Allah'a kulluk ediyorsanız, şayet Allah'a tapıyorsanız, Allah'tan başka bir taptığınız, bir putunuz, bir ilahınız, bir Rabbiniz yoksa, dolayısıyla bu nimetleri karşılığında başka kimin kulluğunu yapacak, şükredecek? Sadece Allah'a şükretmiş olacak. Diğer hocam ayet-i kerimeyi de okuyayım. Sonra ayet üzerinde bir kısım usta üzerinde beraber dururuz inşallah. İnnemâ harrama aleykumul meytete. Ancak Allah Teala sizlere diyor şunları haram kılmıştır. Ve burada helalleri geniş bir çerçevede bırakıyor ve haramları sayıyor Cenab-ı Hak. Ve innema edatını getiriyor ayetin baş tarafına. Sadece demek.
Yani haramların az olduğunu gösteriyor.
Evet. Yani sadece diyerek haramların az olduğunu gösteriyor. Çünkü helalleri saymaya sayılacak olsa helaller, kocaman diye bir sayfalarca liste verilecek olsa bu yine bitmez. Çünkü helaller çok fazla. Helaller çok fazla. Ama haramlar az olduğu için, hatta böyle sayılacak derecede az olduğu için Cenab-ı Hak onları saymış oluyor. Bunlar size ancak Allah şunları haram kılmıştır. İnnema sadece Allah size şunları haram kılmıştır. Bunun dışında size haram yoktur. Nedir onlar? El meytete leş, yani usulüne uygun tarzda kesilemeyen, kavuşulup kesilemeyen hayvanlar. Yani kendisi düşmüş, ölmüş, kendi kendine ölmüş. Yani bir şekilde bir yolla, yani usulüne uygun ulaşılıp da boğazından besmele ile dikkatlice kesilemeyen ve o şekilde murdar olan diyelim ki hayvanlar. Ki bunların da değişik şeylerini Cenab-ı Hak Maide suresinde 3. ayet kerimesinde işte yukarıdan aşağı düşerek ölen, işte bir hayvanın diyelim ki boynuzlayarak öldürdüğü falan gibi böyle
yırtıcı
hayvanların diyelim ki parçaladığı falan böyle. Onun da ayrı, o leşin de yani metnin de
çeşitleri
var. Onları Cenab-ı Hak ayet-i kerimede saymış oluyor. Birisi bu meyte, ikincisi veddeme bu akmış kan, deme mesruhan diye kayıt getiriliyor Enam suresinde. Yani kestiğimiz hayvanlar, akan kanlar. Ve lahmel hınziri, domuz eti. Ve ma uhile bihi lil gayrillah. Bir de Allah'ın dışında birisi adına kesilen. Allah adına değil de Allah'ından başka bir put veya bir başka bir tanrı adına kesilen hayvanlar. Bunlar da hocam haram olarak sayılmış oluyor. Femeniz turra gayre bagin ve la adin. Kim böyle bir mecbur kalırsa, zaruret durumunda kalırsa, gayre bağın bir başkasının hakkına tecavüz etmeksizin, ve la adin bir de yine ölçülü yemek şartıyla bu şeylerden, haram kılmış olan şeylerden bile yiyebilir. Fela ismalehi, hayatta kalmak için bunları kullanmasına kendisi herhangi bir günah söz konusu değildir. Çünkü İnna Allah'a gafurur rahim. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz de bu ayet-i kerime etrafında olaya yaklaşmaya çalışacağız kıymetli hocamla beraber. Muhterem hocam, şimdi burada Cenab-ı Hak min tayyibati ma razaknakum buyuruyor. Yani sizin sizi rızıklandırdığımız şeylerin temiz, madde temelinden temiz olanlarından. Bu demek ki verilen rızıklar içerisinde temiz olan var, olmayan var. Helal olan var, olmayan var. Öyle mi anlayacağız? Yani o rızık, Allah'ın bize rızık vermiş olması, onun bir şeyin rızık olması, onun otomatikmen temiz olmasını gerektirir mi, gerektirmez mi?
Onu herhalde tartışmışlar hocam. Helal, haram da rızık mıdır, değil midir diye bir o şekilde bakmak mümkün. Bir de başta sizin buyurduğunuz gibi, yani helal olan bir şeyi ama kazanma cihetiyle, kazanç yoluyla belki yanlış bir yoldan kazanmıştır. O şekilde bir ayrımı yapmak gerekiyor. Bir de tabii her şey Allah'ın yarattığı şeyler. Bütün Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerde hepsi Allah'ın yarattığı ama bir kısmı helal, bir kısmı haram, bir kısmı tayyip, hoş, güzel, bir kısmı kerih görülüyor. Hoş değil, pek hoş gelmiyor insanlara. Bu sebeple onlar arasında Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği şekilde neler yenilir, neler yenilmez, haram olan şeyler nelerdir, helallar nelerdir, Cenab-ı Hak onları da belirlemiş. Yani imtihan olarak kullarına bazı sınırlar getirmiş ki kullarından söz dinleyenlerle dinlemeyenler ortaya çıksın diye. Bu sebeple o rızıklarında güzel olan, temiz, hoş olanlarından. Bir de fıkıhta da bazen tartışılıyor hocam. Şimdi işte karides gibi, böyle denizden çıkan bazı hayvanlar var. İşte midye gibi. Bunlar şimdi helal mıdır, değil midir? İşte tayyip deyince insanın tabiatına hoş gelen, insanın pek tiksinmediği şeyler diye. Mesela İmam Hanefilerin görüşüyle Şafilerin görüşü orada değişmiş. Orada belki böyle insanın tabiatına hoş olan, güzel görünen, insanın güzel gördüğü şeyleri yiyin ama böyle çok hoşlanılmayacak, görüntüsü güzel olmayan pek şeylerde pek fazla yemeye yanaşmayan şeklinde belki o manayı da buradan çıkarıyorlar yine.
Bir de hocam yine bir ayet-i kerimede yine bak halalen tayyiben, yani bir halal kelimesini kullanıyor, peşinden de tayyip kelimesini kullanıyor. Yani size verdiğimiz nimetlerin helal olanlarından ve tayyip olanlarından yiyiniz diyerek orada helalle tayyibi aslında ayırıyor birbirinden.
Evet.
Ayırıyor. Dolayısıyla helal, yani Allah'ın helal kılmış olduğu, yani haram kılmadığı, helal kıldığı, yenmesi dinen bir beis, bir günah söz konusu olmayan yiyecekler, içecekler veya kullanacağımız diğer efendim nimetler. Şimdi o tayyiben kelimesi de o helalin ötesinde bir şey. O da demin buyurduğunuz gibi tabi bir şey helal olabilir ama kişinin fıtrata uygun olmayabilir. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselam helal olan şeylerin bir kısmı yemezdi mesela.
Evet.
Soğan yemezdi, sarımsak yemezdi.
Keler mesela.
Mesela keler yemezdi.
Eti ben hoşlanmıyorum diyor yani.
Evet. Yani aslında Efendimizin yememesi onun haram olduğunu göstermiyor.
Evet.
Yani helal olduğu halde tayyip değil. Yani Efendimiz için tayyip değil. Veya kişi için efendim tayyip değil. Hoşuna gitmiyor çünkü.
Bugün belki şey de düşünmek lazım hocam. Bu hazır gıdalara katılan maddeler var. Belki onlar bizatihi haram değil ama koruyucu, renklendirici, işte tatlandırıcı, geliştirici, işte mesela hayvanlar, tavuklar çabuk büyüsün diye atılan antibiyotik ilaçlar falan, şunlar bunlar. Belki bizatihi haram olmayan şeyler de var içinde. Haram olanlar da vardır. Bunlar ama zararlı, insana uygun değil. İnsana sıhhatını bozuyor ileriki zamanlarda. Yani birden bir hormonlu büyüyen işte yiyecekler mesela. Bunlar da herhalde tayyip olmayan kısmına giriyor yani.
Evet hocam. Yani bir yorumda ben de okumuştum. Yani tayyibi biraz organik. Yani katkısız organik tarzında bir yorum. Tabii evet. Ne kadar tabii sıhhatli olur diye bilemiyorum ama çünkü bu şeylere, yiyeceklere katılan o katkı malzemeleri, işte koruyucu bazı malzemeler veya unsurlar, şunlar, hormonlar, işte o genetik bir kısım, onlarla oynamalar. Onlar tabii ister istemez Cenab-ı Hakk'ın helal kılmış olduğu bir rızkı. Yani belki tam helaliyetten çıkarmıyor olabilir ama tayyip kısmı bayağı şey görüyor.
Zedeleniyor.
Çünkü öyle oluyor ki ya bu katkı maddeleriyle beraber bu ürünlerin, yani bizzat doktorlar tabii, işin uzmanı, gıda mühendisleri, doktorlar bile yani bunun kullanılması noktasında tereddütleri var.
Evet.
Mesela bakıyoruz yoğurtla alakalı çok duyuyoruz programlarda, televizyon programlarında, radyo programlarında duyuyoruz. Diyorlar ki şimdi üretilen normal bu paketlenmiş yoğurtlar veya sütler, bunları kullanmamak kullanmaktan çok daha iyidir. Halbuki onlar işte biz yoğurt diye yiyoruz. Ve insanımız onu afiyetle yoğurt niyetine yiyor. Ama oradaki katkı maddeleri onu korumak için, uzun zaman, uzun müddet koruyabilmek için veya onun diyeyim, rengini işte o beyaz elde tutabilmek için veya onu böyle bir yoğun katı halde tutabilmek için o kadar şeyler tabii kullanıyor ki, kullanılan mayalar, diğer şeyler falan kullanıyor ki orada yoğurtluktan bir şey kalmıyor, bir iz kalmıyor. Yani belki yediğimiz zaman yoğurt renginde yediğimiz şey belki vücuda fayda sağlamıyor olabilir. Uzun süre bunları kullandığımızda da vücutta bir kısım hastalıklara sebep oluyor olabilir. Hatta bir kısım katkı maddeleri kanserolojik unsurlar taşıyor olabilir. Baştan baktığımız zaman yani zahiren hilal gibi gözüken o nimetlerin aslında tayyipliği yani organikliği, vücuda faydalı olma özelliği, besleyici olma özelliği, sıhhat verici olma özelliği noktalarında ciddi manada arızalar ortaya çıkmış oluyor.
Yani o açıdan bakınca hakikaten bu ayet-i kerime günümüze doğrudan hitap ediyor. Çok büyük bir ilgilendiriyor yani büyük bir şekilde. Çünkü hakikaten gıda piyasası perişan bir durumda. İnsanın sıhhatleri açısından, insanların sıhhat açısından, içine katılan maddelerin helallığı, haramlığı açısından ne olduğunu, ne katıldığını pek insanlar hakikaten bilemiyorlar. Şifrelerle, eğerlerle, E100, E200 gibi rakamlarla, şifrelerle verilen şeylerin ne olduğu emülgatörlerin bilinmiyor. Ve bu ayet-i kerimeyi çok hatırlamak lazım hakikaten. Ey müminler, helal ve tayyip, hoş olan güzel şeyler yiyin diye bu konuda daha dikkatli, gıda hususunda daha dikkatli olmak, gıda üreticilerin daha belki sıkı kontrol etmek, insanların daha tüketirken bu konuda daha dikkatli olmaları gerekiyor herhalde.
Şimdi hocam tabii mayalar mesela diyelim ki. Mayalar. Yani peynire katılan mayalar, yoğurda katılan mayalar, ekmeğe katılan mayalar. Yani mayalanmak suretiyle üretilen diyelim ki yiyecek maddeleri, malzemelerine baktığımız zaman şimdi maya, diyelim ki bir şeye katılan maya o şeyin mahiyetini değiştirir mi? Şimdi bakıyoruz, bizzat üreticilerinden almış olduğumuz bilgiler, haberlere baktığımız zaman kullanılan maya da şimdi gelecek. Lahmul hınzir bahsinde, işte domuz eti bahsinde, işte domuzun sadece eti mi haramdır yoksa diğer şeyleri de haram mıdır değil midir diye tartışmalar gelecek ama bunun haram olduğu noktasında cumhurun bir kanaati söz konusu. Şimdi mayalar o malum hayvanın yağı katılıyor. Hocam.
Evet.
Yağ katılıyor ve bu üretici firmalar da bunu itiraf ediyorlar. Diyorlar biz kendimiz bir helal maya üretelim diye uğraştık ama bir türlü dünya piyasasına bunu tutturamadık. Yani o istenen kıvamı vermedi.
Evet.
Onlar üretiyoruz bir kez satamıyoruz veya bir müddet sonra çok kısa bir süre sonra ürünler bozulmaya başlıyor. Şeyi bozuluyor. Bu kez zarar ediyoruz. Çaresiz biz ne yapıyoruz? Onu kullanıyoruz. Şimdi bunlar yani belki birileri buna bir şekilde cevaz verebilir. Der ki ya ne yapalım? Başka çaremiz yok falan diyebilir ama birilerinin buna cevaz vermesi olur demesi o yiyeceği Allah indinde acaba tayyip hale getirir mi?
Evet.
Veya kula faydalı getirir mi? Bir fetva o şey yiyeceğin mahiyetini efendim değiştirebilir mi?
Evet. Yani hakikaten o konuda çok dikkatli olmak gerekiyor hocam. Yani helal hoş olmasına, tayyip olmasına, katkıların olmasına. Mayası yani Türkçemize geçmiş, mayası bozuk diye bir kelime var hocam. Mayası bozuk olunca her şeyle bir şey bozuk hale geliyor. Yani mayasında bir bozukluk olursa onun için o mayadan daha temiz, tıyıp, hoş olmasına dikkat etmek lazım. Bir şekilde onun çaresini bulmak lazım yani. Üzerine ilmi araştırmalar mı yapılması gerekiyor? Yoksa işte laboratuvar çalışmaları mı gerekiyor? Hepsini Müslümanlar bunları yapmakla vazifeli.
Mesela hocam içecekler.
Evet.
Yani içecekler şimdi yine Cenab-ı Hak yani ne kadar içecek bize ikram etmiş. Yani suyundan, sütünden, balından yani böyle tabii, organik, insana şifa veren nice böyle yani doğal kaynaklar Cenab-ı Hak bizlere lütfeylemiş. Fakat insanlar o yani tertemiz olan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şekilde olan o sütünden suyundan ziyade böyle üretilen diyelim ki içecekleri kullanıyorlar. İşte meyve suları, işte bir diğer böyle gazlı içecekler şunlar. Ona isimli saymamıza gerek yok. Kullanıyorlar ve onların için çok tartışmalar var. Yani onların içerisine katılan maddelerle ilgili olarak işte diyelim ki kolasından yerinden efendim böyle katılan diyelim ki maddeyle ilgili olarak bir sürü şeyler söyleniyor, haberler yayınlanıyor. Hatta bilinmez bazı yani mahit bilinmez bazı formüllerden bahsediliyor. Hatta yani kendi diyelim ki Müslüman insanlarımız, Müslüman firmalarımız diyelim ki meyve sularını falan üretirken yine orada yine ona katılan şeylerle ilgili bilgiler veriyorlar. Yani onun yani hem helalliği şüphe altına girmiş oluyor. Onun ötesinde tayyipliği yani vücuda faydalı olması, fıtrı olması, organik olması noktasında da çok büyük tehlikeler kendini göstermiş oluyor. Ama bakıyoruz biz de ya hepimiz veya insanımız da böyle sular seller gibi o tür şeyleri daha çok tercih ediyor. Daha çok kullanmaya çalışıyor. Böyle dolayısıyla tabii ayet-i kerimeler bize her hususta yol gösteriyor. Yani hidayet diyoruz Kur'an-ı Kerim'e doğru yolu gösteriyor. Talimat veriyor. Buradaki ayet-i kerimede külü diye emrediyor. Hem ey iman edenler diye hitap ediyor bizlere. Müminler diye hitap ediyor. Yani mümin uyanık olan insandır. Akıllı olan insandır. Ne yaptığını ne yapmayacağını bilen insandır. Yediğine içtiğine dikkat eden insandır. Çünkü onun imanı vardır. İman ahiretle alakalı bir yönünde vardır imanın. Bu yaptıkları ettikleri buna fayda mı verir, zarar mı verir? Ahirette bunun hesabı olur mu olmaz mı diye buna dikkat eden insandır. Peşinden de külü emri geliyor, yiyiniz emri geliyor. O da tabii belki bir mübah bir emirdir ama hayatta kalmak için yemekte farz olduğunu biliyoruz. Farz ayın hayatta kalmak için çünkü devam eden kısımda zaruri durumda olan insanın haramlardan biri yemesi gerektiği ile ilgili efendim talimatlar geliyor. Böyle dolayısıyla o yediğine içtiğine dikkat etmek bir Müslümanın en önemli vazifesi olması gerekiyor.
Hadis-i şerifte çok güzel hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnnallaha tayyibun la yakbelu illa tayyibe. Allah tayyiptir, hoştur, güzeldir. Ancak tayyip, hoş, güzel olanı kabul eder. Yani amellerin güzel olanlarını kabul eder. Kulların güzel şeyler, hoş şeyler yemelerini ister. Ve innallaha emara'l mu'minine bime emara bihil murselin. Allah Teala peygamberlerine mürsel, rasullerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiştir. Seçkin olan rasullerine neyi emrettiyse aynı şekilde müminlere de onu emretmiştir. Demek ki mürsel olan, seçkin olan insanların kullandığı şeyi müminler de kullanınca onlara bir şeref oluyor. Yani şereflerini, dereceler yükseltiyor. Peygamberlere nasıl emretmiş Cenab-ı Hak? Estağfirullah. Ya eyyühe rusulü külü minet tayyibati ve amelü saliha. Ey rasuller, tayyip olan, güzel olan şeyleri yiyin ve salih ameller işleyin. Salih olan amelleri işleyin. Cenab-ı Hak rasullerine bunu emretmiş. Müminler de aynı şekilde ya eyyühellezine amenu külü min tayyibati ma razaknakum. Bu ayet-i kerimede işte olduğu gibi ey müminler, ey iman edenler, tayyip olan, güzel olan, hoş olan, size çıkardığımız rızıkların tayyip olanlarından, güzel, hoş olanlarından yiyiniz diye. Demek ki rasul de olsa, normal mümin de olsa onlar hoş, helal, hoş olan şeyleri, helal hoş olsun denir ya hocam, helal ve hoş olan şeyleri yemesini Cenab-ı Hak emrediyor. Sonra da Efendimiz şöyle bahsediyor, bir adamdan bahsediyor. Bir adam diyor, düşünün, uzun yolculuk yapmış, sefer yapmış, yorulmuş, perişan. Hani yolcunun duası kabul olur derler ya, tam böyle duası kabul olacak bir kıvamda. Saçı başı dağılmış, toz toprak içerisinde kalmış. Ellerini kaldırmış, tam böyle duası makbul olacak bir adam ama ya Rabbi, ya Rabbi de dua ediyor. Duası kabul olmuyor. Nasıl kabul olsun ki diyor Efendimiz. Ve mat'amuhu haram. Yediği şeyler haramdır. İçtiği şeyler haramdır. Giydiği şeyler haramdır. Bedeni de hep haramla beslenmiştir. Bu insan böyle böyle duası kabul olacak bir durumda bile olsa haramla beslendiği için, tayyip olan, helal, hoş olan şeyler yemediği için duası kabul olmaz. Fe enne yüstecabu lehu. Nasıl onun duası kabul olsun ki?
Dolayısıyla o zaman hocam burada bir Cenab-ı Hakk'ın bir rızkı helal kılması söz konusu. Bir yiyeceği şey helal kılması. Yani şunlar helaldir, bunları yiyebilirsiniz. Şunlar haramdır, bunları yemezsiniz diye bunu belirlemesi önem arz ediyor. İkinci olarak da burada kulun kazandığı yani helal olan yiyeceği de yiyecekleri de helal yoldan kazanması, evet, gerektiğine dikkat çekilmiş oluyor ki Zaten bu ayet-i kerimedeki bu tayyibat kelimesini Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh soruyorlar. Diyorlar ki bu efendim nasıl anlamak lazım? İn tayyibati ma razaknakum, sizi rızıklandırdığımız şeylerin helalinden ve hoş olanlarından yiyiniz diye. Hem Allah bizi rızıklandırıyoruz diyor. Hem de onun da bir de tayyibinden, temiz ve helal ve hoş olanından bahsediyor. Buradaki diyor tayyipten maksat diyor yenen şeylerin değil kazancın temiz olmasıdır. Zaten Cenab-ı Hak bizi rızıklandırıyoruz derken orada verdiği rızıklarının rızık olarak yani helal olan şeyler olduğu anlaşılıyor. Evet. Bir de o Allah'ın rızıklandırdığı şeylerin tayyibi demek yani o zaman helal kazanç. Dolayısıyla diyor burada diyor onun sizin bahsetmiş olduğunuz hocam hadis-i şerif ayet-i kerimeler çerçevesinde bunun kazancın helal olması.
Evet.
Helal olması yani sizin için verdiğim bu nimetleri helal yoldan elde ediniz. Helal kazançla bunları elde ediniz ve o helal kazandığınız şeylerden yiyiniz diye kazancın helaliyetine dikkat çekilmiş oluyor. Burası da çok önemli. Belki de ayetin en çok üzerinde duracak olan noktası da burası evet. olmuş oluyor.
Bir de belki şey anlaşılıyor hadis-i şeriften hocam. Yani haramların sıhhate zararı olduğu gibi maneviyata da zararlı olduğu. İşte duasının kabul olmaması, ibadetlerin kabul olmaması gibi insanın maneviyatının da en büyük zararı gördüğü, haramlardan çok büyük zarar gördüğü burada anlaşılıyor. Belki o daha maddi zarardan daha önemli bir zarar olarak görülmesi gerekiyor. Bu sebeple haramla beslenen bir vücudun işte ibadetinden, duasından feyiz alması, bereket alması mümkün değil. Belki ahirette fayda görmesi mümkün değil. Bu sebeple de daha çok dinin selameti açısından da helale harama dikkat etmek gerekiyor.
Hadis-i Şerif hocam onu tabii vurgulamış evet. oluyor. Peygamberlere gelen talimatta o istikamette yani siz de peygamberler hocam peygamberlere ilgili ayet-i kerimede de amellerin makbuliyet açısından onun çok önemli olduğuna vurgu yapılıyor. Çünkü ya yuhar rusulü külümün tayyibati marazıknâkum
ve amelü
saliha inni bime te'amelun alim. Yani rızkın temiz ve pak olanından, helal olanından yiyiniz ve salih ameller işleyiniz. Yani helal yemekle salih amel arasındaki irtibata
bağlantı.
Dikkat çekiyor. Hadis-i şerifte haramdan beslenen bir vücudun yaptığı duanın kabul edilmediği, ya nasıl kabul edecek diye ondan bahsetme oluyor. Dolayısıyla helal yemenin hem ameli salihe hem de dualarının kabul olmasına, Allah katında kulun makbul bir kul olmasına çok büyük etkisi olduğunu ama haram kazancın bu noktada insanı manen zarar verdiği.
Demek ancak helal hoş şeyler yiyen salih amel işleyebilir. Yediği şeyler helal hoş değilse o insandan pek salih amel çıkmaz. O anlaşılıyor ayet-i kerimede.
Bahauddin Nakşibend Hazretleri'ne soruyorlar. Diyor ki efendim diyorlar Cenab-ı Hak ibadetlerin işte namazın sahih olması, kabul olması için veya bir müminin namazını tarif ederken قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Yani müminler felaha erdi, kurtuldular. Onlar kimlerdir? Onlar فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ namazlarını Allah'a derin bir saygı içerisinde, huşu ile kalpleri Allah korkusu saygısı dolu bir şekilde kılarlar. Ayet-i Kerim böyle söylüyor. Böyle diyorlar ki bir insan namazda huşuyu nasıl elde eder? Ya bu bir Cenab-ı Hak namazın sıhhati için, namazın namaz olması için namazın batını bir şartı olarak işin kalbi tarafına, bu huşu tarafına dikkat çekiyor ayet-i kerime. Bunu diyor nasıl elde edebiliriz diye soruyorlar. O da buyuruyor ki kul diyor şu dört şeye dikkat ederse diyor namazda huşuyu elde eder. Bunlar onun huşuya ermesine yardımcı olur. Ve dört maddenin birinci sırasında da hemen helal rızık konusunu gündeme getiriyor. Aslında bize efendim bize sorsalar hemen böyle namazda yiyecek arasında rızık arasında bağlantı kurmakta zorlanabiliriz. Değil mi hocam? Zorlanabiliriz. Ama Allah dostları yani arif, akıllı, alim insanlar işin nelerden kaynaklandığını, neye dayandığını çok iyi bildiklerinden dolayı da hemen buyuruyor ki Birinci dikkat edeceğimiz nokta helal rızık, helal lokma. Yani helal lokma olmadan ibadetlerin tat vermesi, ibadette huşun elde edilmesi mümkün değil. Sonra sayıyor. İşte insan diyor abdest alırken diyor, dikkatli olmalıdır diyor. Ta abdestten diyor dikkate başlamalıdır. Kişinin hatta namazının nasıl olacağı abdestinden belli olur. Yani suyu kullanmasından, suyu işte eline, yüzüne döküp de efendim yıkamasından, hatta İmam-ı Azam Hazretleri'ne nispet ederler. Der ki ben bir insanın manevi halinin ne olduğunu abdest alırken azalarından suyun dökülüş şeklinden anlarım diye bir hocam bir söz naklediliyor. Tabii bunlar yani doğru sözler ama yani o kişinin bunu söyleyip söylemediği için başka bir araştırma konusu. Yani o diyor efendim yani abdeste nasıl bir gönle sahip olduğunu diyor. Böyle diyor abdest suyunu dökerken ki diyor halinden ve kolundan yüzünden akan abdest sularının o akış şeklinden diyor. Onu diyor manevi durumunu diyor anlarım diyor. Abdeste dikkat etmek. Sonra diyor namaza durduğu zaman işte kimin huzuruna durduğuna dikkatli olmak. Nasıl bir Allah'ın kadri mutlakın huzurunda bir aciz kul olarak durduğuna efendim dikkat etmek. Sonra namazı bitirdikten sonra da yine diğer namaza kadar da o namaz halini muhafazaya dikkat etmek. Şimdi konumuz namaz değil ama orada esas Şanakşibend üstadımızın diyeyim dikkat çekmiş olduğu nokta yani namaz ibadeti, namazda huşu ve onun da hemen helal lokmayla bir bağlantı kurulmuş olması. Olması dolayısıyla Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin burada tayyibat kelimesine, pak kelimesine rızkın kendisinin değil de zaten Cenab-ı Hak onu helal olarak rızık olarak veriyor. Efendim kazancın helal olmasına dikkat çekmesi gerçekten ince bir mana olmuş oluyor. Kişinin dindarlığında ve iyi bir Müslüman olmasında, Allah'a yakın bir kul olmasında, işte manevi terakki sağlamasında, kalbi bir terakki içerisinde olmasında işin temelinde helal gıdanın, helal lokmanın ehemmiyeti ortaya çıkmış oluyor değil mi hocam burada?
Evet, çocuk terbiyesinde de belki hocam. Çocukları terbiye ederken de öncelikle helal gıdayla beslemek, sonra onlara diğer bilgileri vermek gerekiyor. Onun için derlermiş ya, çocuğunu helal yedir, sal sokağa, korkma diye. Ama helal yedirmezsen istediğin kadar evde tut, yine o çocuk ahlakı güzel olmaz diye. Adam birisi hem rüşvet alırmış hem de demiş ya ben çoluk çocuğuma hiç haram yedirmem dermiş. Demişler ki ya sen işte rüşvet aldın biraz önce. Çocuklarıma haram yedirmem diyorsun diyormuş. Ben o rüşveti hiç çocuklara eve yiyecek bir şey alarak götürmem diyormuş. Rüşveti başka yerlerde kullanırım. İşte ayakkabı almakta, arabanın ihtiyaçlarını kullanmakta ama diyormuş çocuklarımın yiyeceği gıdaları ancak kendi maaşımla alırım diye. Yani buradaki yemek değil sadece boğazdan geçmek düşünüyor. Halbuki bütün istifade burada yemeğe dahil oluyor. Onun için çocukların mesela ihtiyaçlarıyla ilgili veya ailenin ihtiyaçlarıyla ilgili böyle bir haram paranın girmesi o ailedeki terbiyenin, ahlakın sıkıntıya girmesine, bozulmasına sebep olacak veya güzel bir ahlak verilmemesine daha baştan sebep olacağı da bilinmesi gerekiyor herhalde. Bu da eğitimden önce helal gıdanın, eğitimin helal gıdayla başladığının bir delili olarak önümüzde duruyor.
Yani yani helal kazanç, helal kazanç meselesi hepimizin, her Müslümanın gündeminde olması gereken, aynı abdest gibi, namaz gibi, belki Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor, oruç gibi, hac gibi, umre gibi, yani diğer ibadetlerimize ne kadar ihtimam gösteriyorsak dinin emri olarak, en az onlar kadar, belki eğer bu ayet-i kerimede şeriflerdeki işaretlere baktığımız zaman o ibadetlerin ameli salih olması ve makbul olması açısından da işin temelinde helal gıda olduğuna göre belki de onlardan daha fazla işin boğazımızdan giren lokmaların helaliyeti ve kazancımızın helal olmasına çok özel dikkat göstermek gerektiği anlaşılmış oluyor. Buradaki efendim ne kadar dikkat gösterirsek diğer kulluğumuz o kadar güzel olacağı, bu konudaki ihmallerimizin de bizim ibadetlerimizin, kulluğumuzun, neslimizin de bozulmasına ve gayrimakbul olmasına da sebep olacağı ortaya çıkmış oluyor. Yani ayet onu iyice efendim ortaya çıkarmış oluyor. Yani Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh gibi bir takva önderinin ifadesiyle. Yani onlar da tabii yakın dönem, yani asr-ı saadete yakın dönem. Hazreti Ömer Efendimiz'in torunu. Yakın dönem. Onların tabii basiretleri, ferasetleri ve ayetleri, nüfuzları çok daha önem arz ediyor. Bu bakımdan hepimize ticaret yapan kardeşlerimiz işte ticaretine dikkat etmesi gerekiyor. Memur olan kardeşlerimiz memurluğuna dikkat etmesi gerekiyor. Öğretmen olan kardeşimiz orada görevini böyle bir iki efendim bahaneyle bırakıp sağa sola gitmek tarzında, öğretmiyorsa arkadaşımız veya kendimiz
cami imamımız
diyelim ki efendim.
Camide imam olmak zorlaşıyor hocam. Yani.
Şimdi evet. Yani bu da tabii bir şahıs belirlemiyoruz. Yani hepimiz evet. Kendi adımıza. Ben mesela bir Ömer Çelik olarak kendim için söylüyorum. Yani veya bir Murat Kaya olarak diyelim kendi adımıza söylüyoruz. Yani yaptığımız işlerde ne kadar işin emanet boyutuna, helal boyutuna tabii dikkat ediyoruz. Onların hepsine ayrı ayrı şey yapmak lazım geliyor. Diğer türlü yani mesela diyelim ki bir cami imamı diyor ki benim daha hayırlı işlerim var diyor. İşte efendim şu yine bir hizmet gibi gözüküyor. Ama cemaat onu da mihrapta bekliyor.
Evet.
Mihrapta bekliyor. Belki yani insanın zaruri durumlarda ki Allah onun kulunda da zaruri durumunu Cenab-ı Hak biliyor. Yani Cenab-ı Hak bir şey mecbur kaldığı zaman gitmesi gerektiği zaman ona herkes normal karşılar bunu. Kimse de ona ayıplamaz veya niye böyle yapıyorsun demez ama eğer cemaat nezdinde de cami cemaat nezdinde de diyelim ki bir huzursuzluk meydana geliyorsa ya kardeşim sen neredesin? Bu imam nerede? İşte bir gün geçiyor, bir vakit gelmiyor. Hafta geçiyor, işte geldikleri sayıl vakitler. Nerede gitip geldiği belli değil tarzında bir şey oluşuyorsa
evet.
Cemaat nezdinde yani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki siz öyle bir ümmetsiniz ki siz birisi hakkında iyi derseniz diyor Allah onu diyor efendim iyi yapar. Kötü dersin kötü yapar. Siz birisi hakkında hüsnü şahitte bulunursanız Allah sizin hüsnü şahitinizi kabul eder ve o iyi olur. Yani Cenab-ı Hak onu efendim affına, rahmetine erdirir. Eğer bir hakkında suyu şehadette bulunursanız ki kötü şehadette diyor Allah ona göre şey yapar. Hani hocam malumunuz bir cenaze gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın işte önünden geçiyor. Yanında da insanlar var, sahabeler var. Diyor ki bunu nasıl bilirsiniz? Diyor ki ya Resulallah bu çok iyi bir insandı. Tamam diyor bu diyor efendim mübarek olsun bu cennetliktir diyor. Yani iyi bir insandır. Çünkü diyor Allah senin şehadetini boşa çıkarmaz. Başka birisi geçiyor. Diyor ki ya Resulallah bu kötü bir insandı. Niye diyor Allah sizin şahidini boşa çıkarmaz. Çünkü sizin diyor böyle bir özelliğiniz var diyor. Dolayısıyla yani camiye gelen diyelim ki 100 kişinin 200 kişinin suyu şahadetine şey yapmak hakikaten bir insan için böyle. Veya bir öğretmensek diyelim ki efendim bir okulda arkadaşlarımız, talebemiz diyelim ki ya bu adam ne yaptı bildiği falan diye bir şey ortaya çıkıyorsa hakikaten bunlar hiç olumlu sinyaller değil.
Hele bu devirde hocam şimdi bu devirde dini bilgi zayıflığı var toplumda. Camide imam gelmediği zaman imamlık yapacak bir kimse bulunamıyor.
O da ayrı bir şey.
Bulunamıyor. Yani müezzinlik yapacak kimse bulunamıyor. Cemaat ben kaç defa şahit oldum. Kendi başına namaz kılmaya başlıyor. Herkes kendi başına ferdi olarak camide namaz kılıyor.
Halbuki caminin imamı da var, müezzini de var ve resmi görevlisi de var.
Yani vazifelerine dikkat etmek için. Ama başka bir zaman olsa diyelim toplumda dini şuurun dini bilginin kuvvetli olduğu zaman pek problem olmaz. Yani geçer birisi namazı kıldırır. Ama şimdi öyle bir sıkıntı var. Cemaat ya, dağılıyor bu sefer.
Şimdi hocam ya da diyelim ki bir öğretim üyesine misal verelim. Evet. Yani ben biraz o alanda bulunduğum için yani kendime misal vereyim. Ya diyelim ki bir öğretim üyesi diyelim ki talebe sınıfta 60 kişi 100 kişi falan bekliyor. Kendisine herhangi bir manisi yok. Normal yani gidebilecek durumda. Ya diyor işte canım istemiyor. Asistanını gönderiyor. Bir defa gönderiyor, 5 defa gönderiyor falan. Asistan derse gönülsüz gidiyor. Gönülsüz gittiği zaman diğer talebe de bunu hemen fark ediyor. Dersin yarısına ya çıkıyor ya yapmıyor. Falan böyle bir sürü şeyler. Bazı fakültelerde arkadaşlarımız söylüyorlar aslında arkadaşlarımız. Yani mesela diyelim ki bir Arapça hocası kendi dersine hiç gitmiyor. Ya diyor ben şu an diyor efendim meşgulüm diyor. Evladım sen gidiver falan diye böyle. Hem ona zulmediyor hem talebeye zulmediyor. Yani bu değişik mesleklerden farklı misaller verilebilir. Yani çok detaya girmeye de gerek yok. Hakikaten yani ayet-i kerimedeki yani bu kazancın helal olması vurgusu yani kazancınız helal olsun ve yediğinizde yani Allah'ın helal kıldığı rızıklardan helal yolu kazanmış öyle yiyiniz şeyi ayet-i kerimede iyice tebliğ etmiş oluyor. Bizlere de bu şeyi efendim anlamış oluyoruz. Peki tabi devamındaki veşkürü lillahi kısmı da bununla alakalı değerlendirilebilir. Evet. Çünkü Allah'ın diyor rızıklandırdığı diyor temiz helal olan şeylerden yani helal kazanmak suretiyle yiyiniz. Ve şkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Eğer diyor sadece diyor Allah'a kulluk yapıyorsanız diyor öyle bir niyetiniz, öyle bir düşünceniz, öyle bir inancınız varsa o zaman Allah'a şükredin. Peki hocam bu rızıkla, rızkı kazanmakla, rızkı kullanmakla şükür arasında da nasıl bir bağ şey yapabiliriz, kurabiliriz? Önce bir şükür nedir? Kısaca belki ona evet. değinmek suretiyle. Yani yediğimiz rızıklarla şükür arasındaki bağla ilgili biraz izahatta evet. bulunsak.
Şükür, nimeti itiraf etmek. Nimet verene tazimde bulunmak. Ve teşekkür etmek. Yani teşekkür Türkçe'de bildiğimiz teşekkür manasında nimeti vereni övmek, sena etmek. Sonra ikinci olarak da nimeti nimet verenin istediği, arzu ettiği şekilde kullanmak. Yani Cenab-ı Hak o nimeti niçin verdi, nerede kullanmamızı istiyorsa o orada kullanmak. O şükrün kendi cinsinden, nimetin kendi cinsinden Allah yolunda infak etmek. Hangi nimet verildiyse her nimetin şükrü kendi cinsindendir deniyor. İşte mal verdiyse o malı infak etmek. Bilgi verdiyse bilgiyi infak etmek. Beden kuvveti verdiyse onu infak etmek. Zeka, akıl verdiyse onu Allah yolunda infak etmek. Bu şekilde nimet verene bir teşekkür ve onun istediği, onu razı edecek bir davranışta bulunmak manalarına geliyor. Cenab-ı Hak da bize helal, hoş, güzel nimetler verdiyse onu yemek, yerken de en güzel ilk şükür başlarken besmele de çekmek. Yedikten veya içtikten sonra elhamdülillah demek. İlk adım o. Ondan sonra onu vereni düşünüp ona şükretmek, hamd etmek, sena etmek, tazimde bulunmak. Sonra da o nimetten o Allah'ın rızasını kazandıracak şekilde onun kullarına, o nimeti bulamayan kullarına vermek, aktarmak, onları istifade ettirmek şeklinde şükrü de bu şekilde biraz derin manasıyla almak gerekiyor. Yoksa sadece ya Rabbi şükürle işin bitmeyeceğini, bunun bir adım olduğunu sadece bilmek gerekiyor.
Hani hocam herhalde Cüneydi Bağdat Hazretleri'nin veya Beyazı Bistan Hazretleri'nin bir küçük yaşta bir dayısının bir şeyine katılıyor. Sohbet halkasına katılıyor. Orada şükür konusu geçiyor. Yaşı da şöyle 8-10 yaşlarında, çocuk denecek yaşta şükür konusu konuşuluyor. Tam o sırada diyor ki dayı diyor ben de diyor aklıma diyor bir tarif geliyor şükürle alakalı. Müsaade ederseniz söyleyeyim. Eğer uygun görürseniz kabul edersiniz değilse eleştirebilirsiniz. Diyor ki şükür diyor Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a isyan etmemektir diyor. Şükür Allah'ın verdiği nimetlerle o nimetleri Allah'a isyan yolunda kullanmamak. Evet. Orada Allah'a isyan etmemek. Hakikaten orada da bir güzel bir tarif var. Çok şükürle kaldı.
Yani hakikaten bunun tam tersini anlıyor insanlar. Cenab-ı Hak bir mal verdiyse işte illa onu sanki günah işlerde kullanmak gerekiyormuş gibi.
Bir nimet verdiyse onu israf etmek gerekiyormuş gibi.
İşte bir güzellik verdiyse beden güzelliği onu açıp saçılarak işte illa onu insanlara göstermek gerekiyormuş gibi bir haram yola tevessül ediliyor. Yani hep azgınlığa doğru.
Yani bütün nimetler yani Allah'a isyan yolunda. İtaat yolunda değil de Allah'a isyan yolunda kullanılıyor. Sanki bu tarif, yani her şey evet.
Tarifi tersten almışlar. Sanki evet. nimetin şartı onu isyanla kullanmakmış gibi bugün insanlar. Hangi nimeti verdiyse Allah hep onu böyle günahlarda kullanıldığını görüyoruz maalesef.
Tabii hocam öyle şey geliyor ki tabii yani öyle bir noktaya geliyor ki biz tabii bir ara bir ortasında bulunduk bir müddet. Kırgızistan'da, Bişkek'te orada bir kız Kur'an kursumuz vardı. Oraya işte hanımlar falan efendim derse falan gidiyorlardı. Biz onlardan tabi haber alıyorduk. Tabi açık bir toplum. Yani işte hanımlar açık yani. Kolları açık. Şeyleri, hatta kızcağızların afiyorunuz. Yani göbekleri falan açık olarak yani böyle bir kültür oluşmuş. Böyle bir ahlaksızlık tabi yayılmış. Tabi çocuklar geliyor Kur'an kursunda eğitim alıyorlar. İşte örtünmenin Allah'ın emri olduğunu öğreniyorlar. Yani genç çocuklar 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşlarında böyle, 12 yaşlarında falan böyle öğreniyorlar. Sonra tabii kalpleri temiz. Hemen ona göre giyim kuşanmak istiyorlar falan böyle. Fakat bu kez ailelere karşı çıkıyor. Yani anneler babaları nasıl karşı çıkıyor? Diyorlar ki kızım yani sen efendim o kadar güzelsin ki sen acaba niye güzelliğine güvenmiyor musun ki?
Gizliyorsun.
Gizliyorsun. Bak sen efendim yani çirkin bir şey mi var ki efendim gizliyorsun, açmıyorsun. Allah sana madem güzelliği verdiyse onu insanlara göstermelisin.
Yahudiler de hocam hep böyle tamamen anadan uğrayan yıkanırlarmış beraberce. Açık saçık. Hazreti Musa hayalı olduğu için o gizli bir yerde yıkanılmış. Dönemiş. Yani mutlaka bir kusuru var da ondan böyle açılıp açılmadan soyunmaktan çekiniyor. Halbuki yoksa derlermiş. Yani bizim gibi soyunması lazım diye.
Ya şimdi sorma işte. Biz bir hafta sonu biliyorsunuz Kudüs'teydik Murat Hocam. Tabii sizle aramızda olmanızı çok isterdik. Erkam Radyomuzun da çok değerli yöneticileri veyahut da efendim çalışanlar da vardı. Beraberdik. Orada güzel bir seyahat oldu. Ondan sonra çok farklı hatıralar ve bilgiler tabii söz konusu oldu. Fakat bir Yahudi mahallesinden geçiyorduk. En son gelirken maalesef böyle bir adam gördük. Yani anadan üreyen.
Allah.
Evet. Ya akli durumu yetersizdi veyahut da orada hala oturuş yeri efendim herhalde olabilir yani. Soramadık. Yani adam ya 40 yaşlarında bir adam ama tamamen yani. Böyle hiçbir şey yok. Aynı Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kınadıkları şekilde falan böyle. Bir, yani bütün bu örnekler şunu gösteriyor. Yani Allah Teala o nimetleri aslında kendisine itaat için veriyor. Ondan evet. Sonra kendi yolunu kullanmak üzere veriyor. Ve o nimetleri Allah'a isteyen yolunda kullanmamak. Şükrün tarifi bu olduğu halde. Yani öyle bir insanlık öyle bir noktaya geliyor ki öyle bir haktan, Kur'an'dan yani dinden uzaklaşıyor ki tam tersine o nimetlerin Allah'ı ihsan etme yolunda kullanmanın gerekliliği sanki o şartmış gibi. Allah o şekilde emretmiş gibi. Allah sanki diyor ya işte vallahi emrana biha. O müşrikler kötülük yapıyorlar. Fuhşiyat yapıyorlar. Yok Allah bizim bize böyle emretti. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnna Allah la ye'muru bil fahşa. Evet. Allah diyor kesinlikle diyor çirkinliği, hayasızlığı, kötülüğü emretmez. Öyle bir şey Cenab-ı Hak kesinlikle murad etmez. Ama insanlık bunu bu hale getiriyor. İşte malın varsa bunu işte kötü yolda kullanacaksın. Güzelliğin varsa kötü yolda kullanacaksın. Başka efendim şeyler varsa kullanacaksın gibi. Böyle bir sapık yani hak yolda uzaklaşma tehlikesi göstermiş oluyor. İşte bu tekrar onun efendim geriye dönmesi gerekiyor.
Evet yani bu nimetler üzerine düşünmek gerekiyor hakikaten. Bu nimetler verilmezse ben ne halde olurdum? İnsan hep artık istesem de ben bunu istediğim zaman bulabilirim gibi bir havaya giriyor. Halbuki alındığında elinde çaresiz o nimette mahrum kalıverecek ama bunu bilmiyor. O düşünmesi lazım. Bunun verilmeseydi ne olurdu? Verildiyse bu zaman ne yapmak lazım? Bunun karşılığı nedir? Karşılığı nasıl ödenir? Onları hep hesap etmek gerekiyor.
Tabii de nimet yani rızık şükür arasındaki bağlantıyı izah etmeye çalışırken tabii ki İbrahim suresindeki o 7-8. ayet-i kerimeleri mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Evet. Yani nimetin devamı şükre bağlı. Nimetin elden gitmesi de nankörlüğe en büyük sebebi nankörlük olmuş oluyor. Ve her nimetin de şükrü kendisinden olması gerektiği de demin ifade buyurdunuz. Dolayısıyla orada Estağfirullah ve kâle rabbukum le'in şekârtum le'ezidennekum. Eğer siz efendim nimetlerimize şükrederseniz biz size bunu artırırız. Nimetlerimizi artırırız. وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer nankörlük yaparsanız bizim azabımız şiddetlidir. Yani bir tehdit gelmiş oluyor. Dolayısıyla nimetin hem elde edilmesi hem o nimetin elde kalması ve bereketlenerek artarak devam etmesi açısından şükrün çok önemli bir ehemmiyeti var. Yani birebir ilişkisi var. Yani nimette şükür arasında böyle bir birebir bir orantı söz konusu. Nankörlük edildiği zaman da nimet elde gitmesi arasında birebir doğru bir orantı söz konusu. Nankörlük nedir? Nankörlük nimetin kıymetini bilmemek.
Evet.
Yani onu efendim itaat yolunda kullanmamak. Onu isteyen yolunda kullanmak. Şükür ise onu Allah'a itaat yolunda kullanmak. Bu şekilde aslında Cenab-ı Hak bize elimize bir şey veriyor.
Fırsat
veriyor. Ölçü veriyor elimize. Yani çünkü insan bir nimet elde eden insan gerçekten onu kaybetmeden korkar.
Evet.
Bakıyoruz bir insanın bir şeysi yoksa o daha böyle rahat, endişesiz falan şey yapıyor böyle. Bakıyorsun rahat. Fakat biraz böyle elinde imkanları olan insanlar yani fabrikası varsa, diyelim ki malı mülkü varsa, bir ticari metağı falan varsa o insana bakıyorsun rahatsız olmaya başlıyorlar. Niye? Rahatsız olmaya başlıyorlar. Başlıyorlar çünkü onun kaybolma riski var. Yani çalınabilir, yanabilir, iflas olabilir, yok olabilir. Yani bin türlü ihtimal var. Ve iyi bir haldeyken de hemen insanın Allah korusun kötü bir hale düşmesi de an meselesi olduğunda efendim onlarca örneği var. Dolayısıyla burada efendim burada o nimet, rızık, şükür şeyi ayet-i kerimede hocam vurgulanmış oluyor. Kıymetli hocam bugün böyle ayette giriş yaparken programın sonuna gelmiş olduk. İnşallah yine kalmaya devam ederiz. Muhterem dinleyenlerimiz, bendeniz Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya Bey Kur'an İşin Hayatımız programında sizlere hitap etmeye çalıştık. Programın sonuna gelmişken hepinize hürmetlerimizi arz ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Kur'an Işığında Hayatımız programına katkılarından dolayı Keds döşemeli kumaşlara teşekkür ederiz.